bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Kardelenler, Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları, Ayşe Kulin, Remzi Kitabevi, 24. basım, Eylül 2005. Altı nokta kayıt stüdyolarında seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 27 Kasım 2007. Bu kitap 168 sayfadır. Okuyan Sema Kendir. Onlar ışıklı bir geleceğe ancak eğitimle ulaşabileceklerini bilen çocuklar. Kendi çevrelerinin de bu bilginin ışığıyla aydınlanacağına inanıyorlar. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği aracılığıyla ulaşılan bu kız öğrenciler, Türksel Bursu'ndan her şeyden önce kendileri istediği için yararlanıyorlar. Türksel'in desteği onların okuma azmini güçlendiriyor. Şu anda her biri birer kıvılcım olan bu kızlar, eğitimlerini tamamlayıp birleştiklerinde Türkiye'nin ufkunu aydınlatacak güçlü bir ışığa dönüşecekler. Yazar Ayşe Kulin, Anadolu'nun uzak köşelerinde yaşayan bu kızların en küçüğünden üniversite öğrencisine kadar birçoğuyla tek tek görüşerek, zor yaşam koşullarına tanık olarak onların duygularını, beklenti ve umutlarını sizlere aktarmaya çalıştı. Bu kitap yazarın izlenimlerinin kısa bir özetidir sadece. Kim bilir belki bu ilginç yaşamları öğrencilerin kendi kalemlerinden birebir okumamız da mümkün olur günün birinde. Ayşe Kulin ve Türksel bu kitabın satışından doğacak haklarının tüm gelirini Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları projesine bağışlamışlardır. Kitapta şiirleri yer alan değerli şairlerimiz Ceyhun Atuf Kansu ve Cahit Sıtkı Tarancı'nın ailelerine ve Tekin Gönenç'e teşekkür ederiz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Türksel'in 4 yıl önce el ele vererek başlattığı Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları projesiyle Türkiye genelinde 35 ilde yaşayan ve maddi olanaksızlıklardan dolayı okuyamayan 5000 kız öğrenci bugün yurdun çeşitli okullarında bilgiye aydınlığa yürüyor. Bu projede yer alan gönüllüler, projeye destek veren kamu görevlileri, Türksel'in ve Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nin çalışanları ve öğrenciler istisnasız her bir kişi bu 4 yıl içinde benzersiz deneyimler paylaştılar. Proje kurumsal desteklerin ötesinde çok yönlü dayanışmaların, gönüllü katkı ve katılımların, sevgi ve umudun eseri oldu. Kardelenler bu 5000 kız arasında bazılarının yaşam öykülerini, düşünce ve umutlarını sizlerle paylaşmak için yazıldı. Eğitimin onların iç ve dış dünyalarındaki olumlu etkisini sizlere aktarmak için. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nin eğitim projelerine katkılarınız için telefon 0212 292 62 82 www.cydd.org.tr. Bu kitapta hikayeleri yer alan öğrencilerin ve ailelerinin gerçek isimleri kullanılmamıştır. Binbir renkli kır çiçekleri. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerimi getirin, getirin buraya. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Kaderleri bana benzeyen. Yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları. Geniş ovalarda kaybolur kokuları. Yurdumun sevgili ve atsız çiçekleri. Hepinizi, hepinizi istiyorum. Gelin görün beni, toprağa nasıl örterseniz öylece örtün beni. Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım. Ben bir bahçe suluyordum gönlümden. Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden. Ne güller fışkırır çilelerimden. Kandır, hayattır, emektir benim güllerim. Korkmadım, korkmuyorum ölümden. Siz çiçek getirin yalnız. Çiçek getirin. Ceyhun Atuf Kansu. Binbir renkli kır çiçekleri. İlkbahar, sonbahar gibi kırılıp dökülerek, nazlanarak, ağır ağır gelmez Anadolu'ya, aniden gelir. Kış boyunca sessiz ve elemli duran bozkırlar Mart sonuna doğru silkinir ve birden coşar. Aylardır kendini esirgeyen güneşin ışığı bulutları yarıp yeryüzüne erişince göz alabildiğine uzanan yaylalarda kara gözlü kırmızı gelinciklerle sarı saçlı papatyaların, dağlarda ise mor anemonlarla mavi dağ minelerinin, hüsnü yusufların ve isimlerini hiç hak etmeyen narin katır tırnaklarının renk cümbüşü başlar. Bir sihirbaz değneğiyle yeryüzüne dokunuvermiş gibi bir anda pıtrak pıtrak çiçek fışkırır tarlalardan. Toprağın rengi bu göz kamaştıran alacalı parıltı yüzünden görünmez olur. İşte aynen böyle oldu onların da İstanbul'a gelişleri. Nicedir boş ve sessiz duran okulun camlarına, renkleri, duvarlarına cıvıltıları yansıdı. Yaz ayları boyunca bomboş kaldıkları için mahzun duran sınıflar, koridorlar silkinip canlandılar. Ağaçların yüzü güldü, bir hareket başladı çevrede. Gerçi aynı anda doluşmadılar okul bahçesine, birer ikişer geldiler. Yanlarında anneleri, babaları, kimi zaman da dayıları, amcaları veya ağabeyleriyle. Ama nihayet hep birlikte avluda toplandıklarında, yaz öncesinin Anadolu toprağında açan rengarenk çiçekleri gibi gökkuşağının yedi rengine boyayı verdiler bahçeyi. Kent soylu çocukların üzerlerinde ender görülen renklerle gelmişlerdi. Gelincik kırmızısı, çayır yeşili hırkalar, zakkum pembesi ya da menekşe moru gömlekler, desenli veya çizgili etek ve pantolonlar giyiyorlardı. Giysilerinin coşkun rengine karşın saçları kahverengi veya siyahtı, koyu renk gözleri ise üzerlerine en parlağından vernik atılmış gibi pırıl pırıldı. Ürkektiler. İnce bacaklarının üzerinde yavru ceylanlar gibi sakınarak yürüyor, kopup geldikleri yuvalarından çok farklı olan bu steril ortamda kapı diplerine siniyor, uzun boyluların gerisinde gözden kaçmaya çalışıyorlardı. Konuşkan değillerdi. Memleketlerindeki hayata dair hiçbir şey anlatmıyorlardı nedense. Ne geride bıraktıkları zor yaşam şartlarından şikayet ediyorlardı, ne de alışmaya çalıştıkları yepyeni koşullardan. Evlerindeki düzensiz yemek saatlerinden, sabahları kahvaltı niyetine yedikleri kuru ekmeklerden de söz etmiyorlardı. Onların kültüründe kendilerine ait olanı saklamak vardı, ortaya dökmek değil. Onurluydular, kimsenin kendilerine acımasını istemiyorlardı. Bu yüzden gözleri yaşlı yakalananlar ağladıklarını itiraf etmiyor, gözüme bir şey kaçtı demeyi tercih ediyorlardı. Vefalıydılar. Alıştırma dönemi sonunda evlerine dönerlerken gördükleri derslerin notlarıyla çalışma defterlerini yararlanmaları için buraya gelirken geride bıraktıkları öğretmenlerine giysilerinin bir bölümünü de evdeki kardeşlerine götürmek istemişlerdi. Ülkenin doğu ve güneydoğu bölgelerinden gelen çocukların hayat diye bildikleri gocunmadan yaşamakta olduklarıydı. Kerpiç yapıların dar odalarında, gece yere serilen şiltelerde tüm aileyle birlikte koyun koyuna uyumak, yemek niyetine kuru ekmeğe soğanı, tarhanayı katık etmek, okula gidebilmek için mevsimine göre tozlu ya da çamurlu yollarda saatlerce yürümek, okul sonrası eve dönüldüğünde ise işi hiç bitmeyen analarına ev, bahçe ve tarla işlerinde yardım etmek. Yaşam bundan ibaretti, o okulun avlusunda toplandıkları güne kadar. Çok uzaklardan gelmişlerdi. Van'ın, Diyarbakır'ın, Siirt'in, Urfa'nın, Bolu'nun köylerinden, kasabalarından, merkez mahallelerinden selamlar, sevgiler ve anılar getirmişlerdi yanlarında. Analarının, bacılarının özenle sarmalayıp yolluk diye plastik el çantalarının bir köşesine sıkıştırıverdikleri yöresel gıdalardan, peynirlerinden, gözlemelerinden kalan son lokmaları özenle çıkartıp sindire sindire yavaş yavaş yemişlerdi. Geldikleri yere hiç benzemeyen bu uçsuz bucaksız büyük şehirde birçok alışkanlıkları gibi ağız tatlarının da değişeceğini biliyorlardı. Sadece ağız tatları mı? Giyimleri kuşamlarıyla başlayarak tüm alışkanlıkları, yaşamları değişecekti kısa sürede. Her biri yöresinin rengini, kokusunu ve töresini yüreğinde saklayacaktı sımsıcak duygularla. Doğdukları, yetiştikleri toprakları unutmaya niyetli değillerdi ama yoksul ve dar ufuklu birer taşralı küçük kızdan çağdaş dünyaya ayarlanmış, eğitimli, aydın, ufku geniş genç kızlara dönüşmek için gelmişlerdi buraya kadar. Bu nedenle değişime direnmiyorlardı. Çevrelerindeki her şeyi kocaman açılmış gözleriyle inceliyor, şaşıyor ama çabucak öğreniyorlardı. Zaten sınıf arkadaşlarının arasından özel bir sınavla süzülerek daha zeki, daha akıllı, daha çalışkan ve uyanık oldukları için seçilmiş çocuklardı bunlar. Bu yüzden çok da uyumluydular. Van'dan gelen çocuklar suya ve teknelere aşinaydılar. Diğerlerinin de göl, nehir ve sandal görmüşlükleri vardı. Ama İstanbul ve kenti kuşatan deniz hayal ettiklerinin çok ötesindeydi. Martıların çığlık çığlığa uçuştuğu lacivert denizin üzerinde arkalarına sanki binlerce deterjan kutusu boşaltılıvermiş gibi suyu köpürterek gizlen vapurlara, o koskocaman gemilere şaşarak bakıyor, birbirlerine sokulup hayretle seyrediyorlardı upuzun binalarıyla ufka yaslanan minareli, kubbeli, kalabalık şehri. Ne kadar çok ve ne kadar yüksek bina vardı burada böyle. New York'u köylerini ziyaret eden bir turistin kartpostalında gören bir çocuk, acaba İstanbul yerine Amerika'ya mı geldik diyordu arkadaşlarına kıkırdayarak. Geniş caddeler, caddelerde aceleyle koşuşturan şık kadınlar, dekolte elbiseli kızlar, eşarplılar, tesettürlüler, hatta kara çarşaflılar. Gözlerini aşina bir resim gibi çarpan poturlu adamlar, sokak satıcıları, kocaman siyah gözlü, çıplak ayaklı, sümüklü yoksul çocuklar. Sonra yine iyi giyimli genç kızlar, öğrenciler, yorgun babalar, işe koşan yıpranmış kadınlar. Bin bir türlü binlerce insan ve renk renk arabalar, otobüsler cıvıltılarla akıp gidiyordu yanlarından. Işıklarda trafik duruyor, insanlar birbirlerini itiştirerek yolun bir yanından öte yanına koşturuyordu. Kornalar, kornalar. Yine homurtularla atağa geçen trafik, otobüsler, minibüsler ve köşelerden birdenbire bitiveren, arı gibi vızıldayan motosikletler. Başları dönüyordu çocukların, sakin ve durgun memleketlerini özlüyorlardı bir an. Sonra yine hayret, yine şaşkınlık. Her şeyin satıldığı çok katlı büyük mağazalar vardı, içlerinde yürüyen merdivenleri olan. Merdivenlerden bir iniyor, bir çıkıyorlardı. İnanamıyorlardı gördüklerine. Dükkanlar ışık ışıktı, sokaklar da öyle. Geldikleri kasabalarda geçirdikleri tüm bayramların ışıltısını toplasalar, İstanbul'un bir gecelik ışık seline denk gelmezdi. Bu gürültülü, renkli yeni dünya, bitmesini istemedikleri bir rüya gibiydi. Sabahları gözlerini açmaya korkuyorlardı bu yüzden. Ama uyandıklarında hala rüyanın içinde buluyorlardı kendilerini. Tertemiz beyaz çarşaflarda uyanıyor, onlara günaydın diyen ve sevgiyle sarılan güler yüzlü öğretmenleriyle selamlaşıyor, sonra beyaz fayans kaplı temiz tuvaletlerdeki lavabolarda yüzlerini yıkıyor, dişlerini fırçalıyor, sular hep akıyordu şu işe bakın ki, formalarını giyerek kahvaltıya oturuyorlardı. Her sabah ekmek, reçel, peynir ve zeytin vardı. Her sabah rüya devam ediyordu, şükürler olsun. Şaşıran, hayrete düşen sadece onlar değildi. Okulda onlarla iç içe yaşayan, onlara hayatın şimdi artık uzaklarda kalan evlerindeki yaşantıdan ibaret olmadığını öğreten gencecik öğretmenler de bu rengarenk giysili çocukların gerçeğini onlarla karşılaşana kadar hiç bilmediklerini fark ediyorlardı. Aralarından birinin her yemekten sonra iki gözü iki çeşme ağlamasının nedenini uzun süre çözememişlerdi örneğin. Acaba yemekleri mi beğenmiyordu, yoksa midesi mi kaldırmıyordu yediklerini? Öğretmenlerine karşı güven duyguları iyice pekiştikten sonraydı ki açılır gibi olmuştu çocuk. Her yemekten sonra karnı iyice doyduğunda geride bıraktığı ve günü aç geçirdiklerini bildiği 9 kardeşiyle anasına karşı bir suçluluk duyuyordu yüreğinde. O tıka basa doyarken memleketindeki ailesinin açlığını hatırlıyor, İçine sinmiyordu yedikleri, gözyaşları bu yüzdendi. Bir diğeri ona dokunulduğunda irkiliyor, bir kirpi gibi üzüşü veriyordu etrafa ürkek gözlerle bakarak. Çünkü ne anası ne de babası, aslında hiç kimse sevgiyle dokunmamıştı ona bu okula gelene kadar. O kadar çok kardeştiler ki işi bir türlü bitmeyen anasının şefkat vermeye, sevgiyle sarılmaya vakti olmamıştı çocuklarına. Babalar zaten kız çocuklarına dokunarak sevmeyi bilmezlerdi o yörelerde. Töre uzaktan sevmeyi emrederdi. evinden çok çok uzakta, İstanbul'da bir okulda, gencecik bir öğretmenin ona sevgiyle sarılmasına, saçlarını okşamasına şaşıp kalıyordu çocuk. Yeni okulunda yepyeni bilgilerle donanırken sevilmeyi de öğreniyordu içi ısınarak. Ama yine de çok özlüyordu evini, anasını, babasını, kardeşlerini, hatta yoksulluğunu bile. O şartları yaratanları bağışlayacak kadar büyüktü yüreği, küçücük yaşına rağmen. Genç öğretmenler çocukları konuşturarak dertlerine ortak olmayı denediler. Her biri kapalı bir kutuydu. Sır vermiyorlardı, şikayet etmiyorlardı. Küçük yüreklerine yükledikleri hasrete, töre kurallarını da ekleyerek ayak uydurmaya çalışıyorlardı yeni yaşamlarına. Ve onları bağırlarına basan genç öğretmenler biliyorlardı ki hayatlarının bundan böyle en az 10-15 yılı kendilerine emanet edilmiş ve onlara yürekten bağlanmış bu çocukları kollamak, gözetmek ve onlara yol göstermekle geçecekti. Çok çocuklu ailelerin kızlarıydı hepsi. 11-12 kardeş olanları da, 4-5 kardeş olanları da yataklarında kardeşleriyle koyun koyuna uyurlardı geceleri. İhtiyaç için evin dışındaki helaya giderlerdi. Yıkanırken büyücek bir leğenin içine cenin pozisyonunda büzüşürlerdi ki başlarından aşağı su döken anaları zor bulunan suyu ziyan etmeden tüm gövdelerini ıslatabilsin. Çoğu diş fırçalamayı okula geldikten sonra öğrenmişti. Geldikleri günün akşamında öğretmenin kendine uzattığı diş fırçasını alırken "Bu fırçayı odaca mı kullanacağız hocam?" diye sormuştu içlerinden biri. Tuvalet kağıdını da ilk kez görüyorlardı. Şampuan nedir biliyorlardı elbette. Çünkü her birinin evinde en azından siyah beyaz bir televizyon vardı. Ve reklamlarda görmüşlerdi şampuan denen nesneyi. Ama hiç kullanmamışlardı buraya gelene kadar. Kalıp sabunla ovalanırdı onların uzun siyah saçları. Sonra da güneşe bırakılırdı kurumaları için. Anneler törenin gözden ve güneşten sakladığı kendi saçlarının intikamını almak istercesine sere serpe yayarlardı kızlarının saçlarını omuzlarına ve kızları yeni yıkanmış saçlarını savura savura koşuştururlarken o annelerin gönüllerinde başkalarına duyurmaya korktukları bir özlem filizleni verirdi. Acaba bu yavrularının, bu kınalı kuzularının değişebilir miydi kaderleri bir gün? Acaba elleri kalem tutarsa, kader bu ya, şans yüzlerine gülerdi, gencecik yaşta kocaya varıp 5-10 çocuk doğurmak yerine öğretmen, hemşire, doktor ya da avukat olabilirlerse, çevre eğitimli okur yazar kadınlara saygı duyardı. Töreler de eğitimli kızları diğer kadınlar gibi esir alamazdı kolay kolay. Yoksul analar, kızları kendi kaderlerinin aynını yaşamasınlar, okusunlar diye hayal kurarlardı. Erişilmez bir hayaldi bu. Ama her hayalin küçük de olsa bir gerçekleşme ihtimali vardı. Küçük de olsa bir ihtimal. Bu annelerin yörelerinde kız çocukları, kentlerdeki yaşıtlarının henüz bebekleriyle oynadığı yaşlarda evlendirilir, çoğu kez kocalarının kalabalık evlerine yollanır ve hemen doğurmaya başlarlardı. Bir yandan da koca evinin ağır işini yüklenirlerdi. Gelinlerden hizmet beklerdi kendileri de zor yılların ve sayısız doğumların yorgunu olan kaynanalar. Bu gelin kızlar ender de olsa okuma yazma bilirlerdi. Köy okulunda 3'e ya da 5'e kadar okumuş olanlar annelerinin ve kaynanalarının aksine Türkçe de konuşurlardı. İşte o zaman kaynanalar içinde biraz gurur payı bulunsa da esası kıskançlık olan tuhaf duygular beslerlerdi bu çok bilmiş gelinlere. Çünkü yüreklerinde keşkeler yatardı. Keşke onlar da okul yüzü görselerdi. Keşke onlar da gurbetteki oğullarına birer mektup döşenecek ve onlardan gelen haberleri okuyabilecek kadar yazı bilselerdi. Keşke, keşke ama düşüncelerini hiç belli etmezlerdi gelinlerine. Doğunun, Güneydoğunun kadınları ne över ne övülürlerdi, ne sever ne sevilirlerdi. Duygularını hep gizler, rüyalarını iç ülkelerine gömer, sadece çalışır, doğurur, yine çalışır, yine doğururlardı. Oğullarını evlendirecek yaşa getirene dek hep sindirilmiş ve korkutulmuş olduklarından, gelinlerini sindirmeyi ve korkutmayı seçerlerdi sıra onlara geldiğinde. Gelinleri horlamak belki de yegane ödeşme yöntemleriydi onlara, hor davranmış kaderleriyle. Gelinlerine sevgisizliği reva gören bu zamanından önce yıpranmış yorgun analar, Kızları kendileriyle aynı kaderi paylaşmasınlar diye için için dua ederlerdi Tanrı'ya. Ara sıra da olsa eşref saatine rastlayanlar çıkardı aralarından. Kaderlerini değiştirebilenler çıkardı. Kaderler değişiyor. Şener 11 yaşındaydı. Siirt'in merkezinde iki katlı bir evde anası, babası, 9 kardeşi ve yengeleriyle birlikte yaşamaktaydı. İstanbul'daki TED Koleji'ne gelene kadar. Evinin iki odası giriş katında, diğer iki odası üst kattaydı. Evli olan ağabeyleri eşleriyle birlikte giriş katında oturuyorlardı. Babaları erkek çocuklarını okula yollamıştı ama kızlarını okutamamıştı. Kalemdi, defterdi, çamurlu yollarda çabuk eskiyen ayakkabıydı. Parası çıkışmamıştı kızlara. Zaten okutup da ne olacaktı ki? Okula yolladığı oğulları inşaatta işçilik yapıyorlardı. İşsizliğin diz boyu olduğu bir ülkede okumuşu da iş bulamıyordu, okumamışı da. Kendisi de kaç yıl vardı ki işsizdi. Tanrı yardım etmiş, bir oğlu berber dükkanı açmış, erkek kardeşlerden birini yanına almıştı. İşte bu oğulları sayesinde eve televizyon, buzdolabı ve telefon girmişti. Karısının rüyalarını gördüğü çamaşır makinesi ise çok uzak bir hayaldi. Bir gün eli iş tutsa bile almazdı o beyaz makineden. Gelinler ne güne duruyordu, yıkarlardı çamaşırları. Baba 9 kardeşin en küçüğü olan Şener'i 6 yaşına bastığında okulu o sıra oturdukları eve yakın olduğundan yolladı okula. Varsın gitsin, evde ayak altında dolaşmaz, biraz da Türkçe öğrenir dedi. Karısı ve diğer kızları Türkçe bilmiyorlardı çünkü. Küçük kız buz gibi kış aylarının sabah ayazlarında 6 delik pabuçlarına rağmen gidip gelmeye başladı mahalledeki okula. Orada hayatında ilk defa bir doktor gördü. Beyaz gömlekli bir amca ve beyaz giysili iki abla okula gelip çocuklara aşı yaptılar, ciğerlerini dinlediler ve dişlerini kontrol ettiler. Bütün çocuklar, hatta öğretmenler bile saygılı davranıyorlardı bu beyazlı ekibe. Hoşuna gitti Şener'in. İleride bir gün beyaz gömlekli bir doktor ya da hemşire olmayı hayal etti o gece yatağına yattığında. Şener okula başladıktan birkaç ay sonra öğretmenleri bu kızın diğerlerinden değişik olduğunu fark ettiler. Çok çabuk sökmüştü yazmayı. Cin gibi bir çocuktu. Sayfa 19. Dar gelirli ailelerin kız çocuklarını okutmaya yönelik Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları projesi önlerine geldiği zaman öğretmenler hiç düşünmeden önce Şener'in adını verdiler kaymakama. Şener'in aile durumu araştırıldı, diğer arkadaşlarıyla birlikte sınava sokuldu ve bir süre sonra aileye müjde verildi. Şener, kendiyle yaşıt birçok kızın arasından TED'in İstanbul'daki kolejinde burslu okutulmak üzere seçilmişti. Ailesi kabul ederse İstanbul'a hazırlık kursuna yollanacaktı. Şener'in annesi kızının bir başka kentte okumasına itiraz etti önce. En küçük kızından ayrılmak istemedi, ağladı. Okul müdürü ve sınıf öğretmenleri birkaç kere gelip gittiler evlerine. Babayı okula çağırdılar, kızının kısmetini geri tepmemesi için yalvardılar. Madem çocuğun başına böyle bir devlet kuşu konmuştu, değerlendirilmeliydi bu fırsat. Okumuş bir kızın ailesine bir başlık parasının ötesinde çok daha büyük hayrı, yardımı dokunabilirdi. Okul müdürü ve sınıf öğretmeni dil döktüler babaya. Baba kızının önünü açması gerektiğini anladı, Şener'in İstanbul'a yollanmasına izin verdiği gibi anneyi ikna etmeyi de kabul etti. Hayatında hiç sinemaya gitmemiş, okul kitapları dışında kitap da okumamış olan Ebru Gündeş ile Petek Dinçöz dinlemeyi, televizyonda Berivan ile Çiçek Taksi'yi seyretmeyi seven Şener bir yaz günü otobüsle geldi İstanbul'a. Trafiğin hızla aktığı birkaç şeritli çevre yoluna girdiğinde kaderinin değişmekte olduğuna dair bir ürperti hissetti yüreğinde. Burası bambaşka bir şehirdi. Yepyeni bir dünyaya adım atmaktaydı. Sonra okuluna geldi, yatakhanesini, yemekhanesini, dersliklerini gördü. Okulun bulunduğu yemyeşil çevre, ağaçlı çiçekli okul bahçesi, aydınlık ferah sınıflar, beyaz pikelerle örtülü yan yana dizelenmiş yataklarıyla yatakhaneler, sıcak lezzetli yemeklerin sunulduğu yemekhane. Her şey tahminlerinden çok daha güzeldi ama onu en çok bembeyaz fayanslı tertemiz tuvaletler etkiledi. Kendi anlatılanlardan pek çok şeyi hayal edebilmişti de tuvaletlerin bu kadar temiz ve güzel olabileceği hiç aklına gelmemişti. Kısacası öğretmenleri başta olmak üzere okulunu çok sevdi Şener. Tenis oynamayı, İngilizce öğrenmeyi ve şarkı söylemeyi de. Eğitimini tamamlayınca doktorluk yapmak üzere Siirt'e dönmek istiyor. Bir zamanlar Siirt'teki okulda ciğerlerini, dişlerini kontrol eden beyaz giysili genç doktorlar gibi doktor olacak ve yöresindeki çocukların hep sağlıklı yaşaması için savaş verecek. Evlenmeyecek, çocuk yapmayacak, sadece çalışacak Şener. Şimdilik. Kaderi değişen bir öğrenci de 9 yaşındaki küçük Güler'di. O da Siirt'ten geliyordu. O da arkadaşı gibi yolları bozuk, kanalizasyon açıkta aktığı yoksul bir mahallede iki odalı bir evde oturuyordu. Onun evinde de siyah beyaz bir televizyon, buzdolabı, telefon ve çok kardeş vardı. 5 kardeşin hepsi okula gidiyorlardı. Babası bir şirkette şoförlük yapıyordu. Anne yalnız Kürtçe, baba ve kardeşler hem Kürtçe hem Türkçe konuşuyorlardı. Güler de arkadaşı gibi sınıfındaki kızların arasından sınavla seçilerek geldi İstanbul'a. 9 yaşında küçücük bir kız olmasına rağmen yabancı bir şehirde olmayı hiç yadırgamadı. Evinden ayrıldığı için hiç ağlamadı. Okulunu ve çevreyi o kadar sevdi ki eğitim bitene kadar geri dönmemeyi göze alabiliyor. Hayatında hiç sinemaya gitmemiş ve kitaplardan sadece Pamuk Prenses ile Altın Yumurtlayan Kazı okumuş olan Güler, okulda öğrendiği tenisi çok sevdi. Takıma girmek, iyi bir tenis oyuncusu olmak istiyor. İleride ya doktor ya da astronot olacak. Başka mesleklerin de var olabileceğini düşünemiyor henüz. Öğretmenleri de şimdiden hangi dalda eğitim yapmak isteyeceğini bilemiyorlar ama küçük kızın kaderinin değişmiş olduğu kesin. Küçük Güler, liseyi bitirdiğinde doktor ya da astronot olmaktan vazgeçse bile mesleksiz, eğitimsiz, çok çocuklu ve yaşadığı sokağın dışında hiçbir yer görmemiş, kadersiz bir genç kadın olmayacak. Çok büyük bir olasılıkla hayatın karşısına çıkardığı bu şansı değerlendirecek ve üniversiteye gidecek. Akıllı ve çalışkan olduğu için üniversitesini bitirip bir meslek edinecek. Siirt'e geri döndüğünde bir şey daha yapacak. Uzak bir taşra kentinin yoksul bir mahallesinden de gelse, okuyabilmiş bir kız çocuğunun tüm dünyayı kucaklamaya hazır olabileceğini gösterecek çevresindeki tüm kız çocuklarına. Güler onlara okumaları, kişilik ve meslek edinmeleri için çok güzel bir örnek olacak. Selma'nın öyküsü. Kaya gibi sağlam, kararlı ve ne yaptığını bilen bir Anadolu kadını, en küçük kızını ağabeylerinden kaçırarak gizlice getirmişti okula. Kocasını yıllar önce kaybetmişti. Kızı Selma henüz 2 yaşındaydı babası öldüğünde. Ana çoğu erkek olan, kimi öz, kimi üvey 10 çocuğu ile birlikte mezba işçisi kocasının emekli maaşıyla geçinerek yaşamıştı uzun yıllar. Sonra büyük oğlanlar teker teker evlenmiş, kendi evlerini açmışlardı. Ana sırtında 6 çocuğunun sorumluluğu, yoksulluğun sorunlarıyla savaşarak yaşayıp giderken hiç beklenmedik bir haber alıverdi bir gün. Çocuklarının en küçüğü olan 11 yaşındaki Selma, Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları bursunu kazanmıştı. Okul müdürü evlerine kadar gelip anneye müjdeyi bizzat vermişti. Siirt ilkokullarından sınavla seçilen 5 başarılı kız çocuğu İstanbul'daki TED Koleji'nde ücretsiz okutulacaktı. Üstleri, başları, kitap defter paraları da karşılanacaktı. Okul yılı başlamadan önce Ağustos ayı boyunca bir aylık uyum sağlama süresi için İstanbul'a götürülecekti kızlar. Yerlerine alışsınlar, öğretmenleriyle tanışsınlar ve okul başladığında yabancılık çekmesinler diye. Kızını İstanbul'daki bu okula yollayacak mıydı ana? Ana oğullarına danışmadan karar veremezdi. Müdür karar vermekte gecikmemesini tembihleyerek ayrıldı evden. Çünkü Selma'yı göndermeyecek olurlarsa sırada başka çocuklar vardı, geç kalınmadan onlara haber verilmeliydi. Ne de olsa bir hazırlık gerektiriyordu yolculuk. O gece Selma hayatı boyunca unutamayacağı bir rüya gördü. Rüyasında sokakta kaybettiği annesini ararken tanımadığı bir yol gösterince peşine düşüp gidiyordu bilmediği bir yöne doğru. Adam onu bir kafese kilitliyordu. Selma avaz avaz bağırmak istiyordu ama hiç sesi çıkmıyordu. Dehşet içinde ağlamaya başlıyordu çocuk. Çok korkmuş olmasına karşın yüreğinde tuhaf bir huzur vardı nedense. İçinden bir ses ona annesinin gelip onu bu kafesten kurtaracağını söylüyordu. Ter içinde uyandı gecenin bir saatinde Selma. Kötüye yormaması için bu rüyadan annesine söz etmedi. ana ertesi gün evlenerek evden ayrılmış erkek çocuklarını topladı evinde. Durumu anlattı, kızını İstanbul'a yollamak için izin istedi. Oğlanlar olmaz dediler. İstanbul nere, Siirt nereydi? 11 yaşında küçücük bir kızı yaban ellere yollamak olmazdı. Hem okuyup da ne yapacaktı? Kızdı o. Babalarının ruhu rahatsız olur, kemikleri sızlardı yattığı yerde. Ananın yüreği buz gibi oldu, içi daraldı. Böyle bir karar çıkacağını beklememişti üvey oğullarından. Onları babalarına karılık etmek üzere bu eve adım attığı günden beri, sonradan doğuracağı çocuklardan hiç ayırt etmeden büyütmüştü. Bir dediklerini iki etmemişti. Şimdi de evin erkek evlatları oldukları için saygı gösterip fikirlerini sormayı uygun görmüştü. Ama Selma'nın annesi kendisiydi. Kızı hakkında en iyiyi o düşünürdü. Genç yaşından beri çocuk bakmaktan, tarlada çapa sallamaktan, ev işi yapmaktan ve yoksulluğa dayamaktan beli bükülmüştü. Konu komşu çöp çatanlık yapıp yeniden evlendirmeye çalışmışlardı onu. İstememişti. Yeni bir koca, daha fazla çocuk ve daha fazla iş demekti. Saçını süpürge etmiş, kocasından kalan 2 kuruş maaşla yetiştirmişti öz üvey bütün çocuklarını. Bu yüzden tükenmişti genç yaşında. Babasız büyüyen Selma'nın hayatının da aynı olmasını istemiyordu. Ana, oğlanlar evlerine dağıldıktan sonra uzun uzun düşündü ve kızını çağırıp karşısına oturttu. "Selma, sen İstanbul'a okumaya gitmek istiyor musun?" diye sordu. Kızın ela gözlerinde yaşlar titreşiyordu. "Ana, okut beni," dedi kız. "Ne olur izin ver gideyim, okut beni." "Sen benim en küçük kızımsın. Dizimin dibinden hiç ayırmadım seni. Ben sizliğe dayanır mısın?" "Dayanırım ana. Okur adam olurum. Sonra buraya dönerim, bir işe girerim, ayrı bir ev tutarım bizim için. O evde sadece ikimiz otururuz. Sana iş yaptırtmam gayrı. Yorulmana izin vermem. Ben çalışır sana bakarım. İnsan gibi yaşarız ana." Ana ağır ağır kalktı yerinden, sarıldı kızına. "Ben okuyamadım. Şu sokağın ötesinden gayrı dünya göremedim kızım," dedi. "Sen oku, hem kendini hem de beni kurtar. Seni yollayacağım. Ya abilerim? Ne diyecekler bu işe?" "Sen benim kızımsın, onların değil. Ben seni elimle götüreceğim. Ama söz ver, orada sıkılırsan, üzülürsen dönüp geleceksin Selma," dedi anası. Ana kız bir sabah karanlığında kimseye haber vermeden çıktılar yola. Otobüs değiştire değiştire geldiler İstanbul'a kadar. Ana ilk gece bahçedeki tahta bankın üzerinde yattı, kızın nasıl bir yere getirdiğini, mutlu olup olmadığını görmek, öğrenmek için. Ertesi gün öğretmenler Selma'nın annesinin geceyi bahçede geçirdiğini öğrendiklerinde şaşkına döndüler. Yatakhanede ona da bir yatak ayarladılar. Ana bir haftaya yakın kaldı okulda ve ne zaman emin oldu ki iyi bir iş yapmıştır, doğru yerdedir kızı, düştü yollara, geri döndü Siirt'e. Şimdi 4 gözle kızının bir meslek sahibi olup ona geri geleceği günü bekliyor. Sabırla ve umutla gözlüyor Selma'sının yolunu ana. Fikriye, Asu ve diğerleri. Başka kızlar da vardı Siirt'ten. Fikriye ile Asu 11, İpek 10 yaşındaydılar. Fikriyeler 10 kardeştiler. Annesi Türkçeyi hiç konuşamıyordu. Babası işsizdi. Ağabeylerin biri askerdeydi, diğeri Balıkesir'de çalışıyor, aileye para yolluyordu. O kadar kişinin boğazına yetmiyordu ağabeyin yolladığı miktar. Bir gün evlerine bir telefon geldi. Telefonu o sırada evde olan erkek kardeşlerden biri açtı. Fikriye'nin sınavını çok iyi derecelerle geçerek burs kazandığını ve bir hafta içinde İstanbul'a ulaşması gerektiğini söylüyordu telefondaki kişi. Ağabey yol parasının çıkışmayacağını bildiği için Fikriye'nin İstanbul'a gidemeyeceğini söyledi. Telefondaki ısrarla soruyordu, "Emin misiniz?" diye. Gerçekten gelemeyecekse Fikriye'nin yerini yedek listede sırası gelen kıza vereceklerdi. Sonra geri dönüş olmazdı artık. Ağabey otobüs parasını denkleştiremeyeceklerini biliyordu. "Eminim," dedi. Birkaç gün sonra kaymakam durumu öğrenince beyninden vurulmuşa döndü. Emin olmak için önce okul müdürünü aradı, sonra kalktı kızın evine gitti. Yapılacak bir şey yoktu. Olan olmuştu. Kaymakam zeki, akıllı, çalışkan bir öğrencinin eline geçen bu müthiş fırsatı bir otobüs parası yüzünden yitirmesini içine sindiremedi. Makamına dönerek derneğin İstanbul'daki merkezine telefon açtı, Fikriye'ye bir şans daha tanınması için aracı olmalarını rica etti. Yedek listesinde bekleyen başka bir kızla doldurduk Fikriye'nin yerini, dedi görevli. Kaymakam dernek başkanına bağlanmak istedi. Türkan Hoca telefonu aldığında hattın ucunda kaymakamın ağlamaklı sesini duydu. Benim ilçemden bir küçük kız bu bursu kazanmış hocam. Oxford Üniversitesi'ni kazanmak kadar önemlidir bu. Yok mudur bir çaresi? Fikriye'nin geleceğini bir yol parasına feda etmeyelim hocam. Yol parasını ben cebimden ödeyeceğim. Yeter ki okulda ona bir yer bulunsun. Kaymakamın duyarlılığı karşısında Türkan Hoca'nın gözlerine yaşlar birikti. Fikriye'nin yerine yedekte bekleyen öğrenciye çoktan haber salınmıştı ama elimden geleni yapacağım. Bir gelişme olursa ben sizi ararım, dedi. Listeler yeniden taranmaya başlandı. Belki aralarından vazgeçenler olmuştu. Olumsuz yanıt üzerine TED'in müdürünü aradı Türkan Hoca. Fikriye'nin başına gelenleri ve onun için çırpınmakta olan kaymakamı anlattı. Duygulanan okul müdürü yatakhaneye bir yatak, sınıfa da bir sıra eklemeye karar verdi. Kaymakam müjdeyi kendi götürdü Fikriye'lerin evine. Çocuğun pantolonundan diş fırçasına kadar her şeyi düşünülmüş, valizini eliyle hazırladı, biletini aldı, cebine harçlığını koydu, ağabeyiyle birlikte otobüse bindirdi ve uzun uzun el salladı arkalarından kaymakam. İlçesinden bir küçük kız ışığa doğru yola çıkmıştı. Fikriye hayatında ne sinemaya ne de tiyatroya gitmişti. Okuduğu yegane kitap yeni okulunun kütüphanesinden aldığı Harry Potter'dı. Yaşam boyunca ne açlıktan ne yoksulluktan, hiçbir şeyden şikayetçi olmamıştı ama 10 çocuk doğurmuş ve vaktinden önce çökmüş annesi için geceleri gizli gizli ağlardı yatağında. Şimdi büyük bir gayretle çalışıyor çünkü inanıyor ki o başarılı olursa başta yorgun annesi olmak üzere bütün ailesi kurtulacak sayesinde. Siirtli Asu'nun babası toprak işçisiydi ama birkaç yıldır çalışamıyordu sırtı ağrıdığı için. İki odalı evlerinin bir odasında 5 kardeşiyle birlikte uyurdu geceleri Asu. Çoğu geceler karnının açlığından uyku tutturamazdı. Babası ancak 3 çocuğunu yollayabiliyordu okula. Asu'yu kız olmasına rağmen çok parlak bir öğrenci olduğu için gayret göstermiş, almamıştı okuldan. Bir gün öğretmen sınıftaki çocukları bir sınava soktu ve kazananları ayırdı. Sınavı başarıyla verenlerin arasında Asu da vardı. Bir süre sonra İstanbul'dan birileri geldi, sınavı geçen çocuklara bir takım sorular sordular. Birkaç ay daha geçti ve yine bir haber geldi evlerine. Asu burs kazanan kızların arasındaydı. Okumaya İstanbul'a gidecekti. Çok iyi bir eğitim alacaktı. Sonra nelerin olabileceğini zaman gösterecekti. Allah izin verirse. İpekler 7 kardeştiler. 8. kardeş yoldaydı. Tıpkı Asular gibi iki odalı evlerinin bir odasında yatarlardı bütün kardeşler. Annenin bir bebek daha beklediğini duyduğunda bu bebeği nereye sıkıştıracağız acaba diye düşünmüştü İpek. Kışın aydı neyse de yazın zor oluyordu onca kişinin bir odada uyuması. İpek'in babası duvar işçiliğinden sebze satıcılığına kadar ne iş bulursa onu yapardı. Ne var ki son yıllarda hiçbir iş bulamaz olmuştu. Ağabeylerinden biri askerdeydi, bir diğeri çalışıyor, ayda 35 milyon kazanıyordu. İpek zaman zaman keşke ben büyüyünce para kazanabilsem, belki 35 milyon kazanamam ama kız halimle 15 milyon da kazansam birazını aileme verir, birazını kendime saklarım diye düşünürdü. Bunun bir hayal olduğunu da bilirdi için için. Çalışabilmesi için eğitim gerekliydi. Babasının onu ilkokuldan sonra okutabilecek gücü olmadığını biliyordu. Sonra bir rüya gördü bir gece. Başına bir devlet kuşu konuyordu. Çok parlak tüylü, çok güzel bir kuştu bu. Rüyasını annesine anlattığında "Hayra yor kızım," demişti annesi. "Hayra yor." İpek şimdi İstanbul'da hayal edemeyeceği kadar güzel bir okulda okurken rüyasına girerek başına konan devlet kuşuna şükürler ediyor ve bir gün eğitimli bir genç kız olarak memleketi Siirt'e döndüğünde 35 milyondan çok daha fazla para kazanabileceğine ve iki odaya sıkışmış 10 kişilik ailesini çok daha iyi şartlarda yaşatabileceğine inanıyor. Suna ve arkadaşları. Suna peygamberler diyarı Şanlıurfa'nın bir köyünde doğdu. O daha kundakta bebeyken terörist kurşunlarına kurban gitti anasıyla babası. Önce köy korucusu amcasının evine sığındı 5 kardeşiyle birlikte. Sonra kader onu ve kardeşlerini değişik yetiştirme yurtlarına savurdu. Suna onları uzun yıllar görmedi. Sonra yıllar 11 yaşına vardığında yabancılarla tanışır gibi tanıştı kardeşleriyle. Öyle uyumlu, sevecen ve akıllı bir çocuktu ki bir filozof kesilmişti küçük yaşında. Başına gelen olayı kabullenebilmesini, her şart altında mutlu olmasını bildi. Sınıfın en akıllı kızı olduğu için bursunu kazanınca kendini İstanbul'da buldu ve yeni yaşamına da kolayca ayak uydurdu. Memleketini geride bıraktığı arkadaşlarını özlüyor ama Urfa'ya dönmek istemiyor. Biliyor ki dönerse oradaki olanaklarla astronot olamaz. Oysa bu okul ona hayalindeki mesleği, hatta çok daha fazlasını sunmakta. Bilgisayarla çalışma olanağı var örneğin. Zaten Suna'yı yeni okulunda en etkileyen şeylerin başında geliyor bilgisayar. Okula geldikten sonra bir gün spor yaparlarken daha önce bilmediği bir rahatsızlığı ortaya çıktı Suna'nın. Hızlı hareket ettiğinde, koştuğunda örneğin tıkanıyor, nefes nefese kalıyordu çocuk. Durumu fark eden öğretmeni hemen bir doktora gösterdi Suna'yı. Kalbinde bir sorunu olup olmadığını anlamak için röntgenler, tomografiler çekildi. Testler yapıldı, ilaçlar yazıldı. Gelişmeyi takip etti doktorlar. Suna hayatında ilk kez gördüğü bu yoğun ilgiden, insan sağlığına verilen önemden şaşkına döndü. "Siz beni çok mu seviyorsunuz öğretmenim?" diye sormadan edemedi. "Niye sordun?" "Sağlığımla bu kadar uğraştığınıza göre çok seviyor olmalısınız. Biz bu dikkati bütün çocuklarımızın sağlığı için gösteririz Suna," dedi öğretmeni. "Sizler bize emanetsiniz. Ruh sağlığınız da, beden sağlığınız da bizim için çok önemli." Suna hayatında ilk defa insan sağlığının, sevginin, karşılıklı saygının, iletişimin önemini düşündü içi titreyerek. Sevilmenin, değer verilmenin, insan yerine konulmanın kıvancıyla sıcacık oldu yüreği. Astronot olması gerektiğine bir kez daha inandı. Uzayı, yıldızları ve gözün görebildiği kadarının ta gerisindeki evreni merak ediyor. Köyleri bombalayan, aileleri parçalayan kişilerin asla barınamayacağı, barış ve huzur içinde yaşanan bir başka gezegen mi arıyor acaba kendine? Ve eğer astronot olamaz ise ne yapmayı düşünür ileride Suna? "Astronot olamazsam Şanlıurfa'ya döner, hemşire olurum, yararım dokunsun diye çevremdekilere. Çocukların sağlık kontrollerini yaparım. Onların da benim gibi gizli kalmış hastalıkları varsa ortaya çıkarırım. Onları doktorlara teslim ederim iyileşmeleri için. Ama önce uzaya çıkacağım, göreceksiniz." İçimde bir ses fezada herkesin hep mutlu yaşayacağı bir gezegen olduğunu söylüyor bana. Suna'nın Nuriye adında astronot olmak isteyen bir arkadaşı daha var. O da Şanlıurfa'dan en iyilerin arasından seçilerek gelmiş. Emel, Gülcan ve Ezel'le birlikte. Nuriye'nin babası teknisyen. 6'sı kız, 2'si erkek, 8 çocuğu var. Nuriye çocukken götürüldüğü göz doktorundan da çok etkilenmiş. O da büyüyünce eğer astronot olamazsa göz doktoru olmak istiyor. Yeni okulunda giymeye başladığı modern kıyafetlerden ve spor etkinliklerinden çok memnun. Tek derdi çiğ köfte yiyememesi. Sayfa 29. Urfalı Emel'in ise 5 kardeşi daha var. Babası tüp gaz satıyor. Annesi Türkçe konuşamıyor. Bursunu yedekten kazanmış Emel. Babası kızının listeye girdiğini duyar duymaz, hiç vakit kaybetmemiş, ne olur ne olmaz diye atmış kızını otobüse, ver elini İstanbul. Emel hayatının ilk bilgisayarını yeni okulunda görmüş. Oturmuş başına bilgisayarın, kendine öğretilenleri yapmış. Bir aşk oluşmuş bilgisayarla arasında. Hiç yabancılık çekmeden başlamış tıkır tıkır yazmaya, sanki aleti 40 yıldır kullanırmış gibi. Bilgisayar ve Emel öylesine uyum sağlamışlar ki birbirlerine, ileride bilgisayar mühendisi olmaya karar vermiş küçük kız. Emel ne sinema ne tiyatro görmüşmüş İstanbul'a gelene kadar. Yaz okulunda bir oyun sahnelemişler, kendi rol almış. O kadar hoşuna gitmiş ki şimdi mutlaka bir gerçek oyun seyretmek istiyor. Ayrıca tenis de öğrenmiş. Memleketinde kalsa bilgisayar başta olmak üzere bütün bu kazanımlarıma ulaşamazdım diye düşünüyor ve kendini çok ama çok şanslı sayıyor. Gülcan'ın babası briket işçisi ama uzun zamandır işsizmiş. 5 kardeşin tek erkek çocuğu 9 yaşındaymış ve ilkokula gidiyormuş. Gülcan büyüyünce öğretmen olmak ve bir gün anne olduğunda sadece erkek çocuklarını değil kız erkek bütün çocuklarını okutmak istiyor. Urfalı kızların arasında evliliğe ve çocuk yapmaya tepki göstermeyen tek kişi Gülcan. Yıldızların ötesinde bir başka dünya olduğuna inanan ve oraya gitmek için astronot olmak isteyen Ezel'in babası her işi yaparmış ama buna rağmen uzun zamandır işsizmiş. 7 kardeş olan Ezeller 2 yıl önce annelerini kaybetmişler. Kardeşlerini anneliği üstlenen 18 yaşındaki büyük abla okuma yazma bilmiyor. Zaten Doğu ve Güneydoğu'dan gelen kızların hiçbirinin anneleri okuma, yazma ve çoğu Türkçe bilmiyorlar. Küçük kızlar acaba bu nedenle mi kafaya koymuşlar ille de astronot olmayı, çevrede konuşulan dili bilmeyen analarına, ablalarına inat, en zoru seçmeyi? Yoksa onları dünyanın ilk gözlem evinin kendi topraklarında kurulmuş olması mı etkiliyor da hepsi yıldızlara çıkmak istiyorlar? Ezel ve arkadaşları gökyüzünün ötesinde aradıklarını yeni okullarında bulmuş gibiler. Sağlıklı, keyifli, mutlu ve umutlular. Öğretmenleri tarafından kızların kurutması zor olan uzun saçlarını kesmek için okula getirilen kuaför Ezel'in saçını kestikten sonra aynaya bakan çocuk "Meğer ben ne güzelmişim, bakın bakın ben de İstanbullu kızlara benzedim" diye bağırmış sevinçle. Urfalı kızların İstanbul'da keyifleri yerinde ama tek bir şikayetleri var, o da tadı, tuzu ve acısı olmayan yemekler. Acılı lahmacunları aileleri kadar özlüyorlar. Yine de acılı yemek yeme uğruna eğitimden vazgeçmeye hiç niyetleri yok. Kaderin ellerine çıkardığı bu şansı sonuna kadar kullanacak, astronot olmazlarsa doktor, hemşire ya da öğretmen olacaklar ve memleketlerine geri dönüp yararlı işler yapacaklar. Doğulu pek çok kız gibi onların planları arasında da evlenmek, çocuk doğurmak yok. Elbette bu kararları zaman içinde değişecek ama küçük yaşta böyle bir karar almaları, yoksulluğun pençesinde hırpalanan çok çocuklu anaların kendi sorunlarını çocuklarına yansıttığını ve onların gözlerini korkuttuğunu düşündürüyor insana. Kızların en büyük hayali bir meslek sahibi olduklarında hem ana sevgisini doya doya tatmak hem de rahat yüzü görememiş çileli analarını huzur içinde yaşatmak için onları yanlarına alıp ayrı bir evde oturmak. Ayla. Van'dan geliyor 9 yaşındaki Ayla. Onu ilk gördüğümüzde kızların arasına bir küçük oğlanın karışı vermiş olduğunu düşünüyoruz. Saçları tıpkı bir erkek çocuğunki gibi enseden usturaya vurulmuş. İstanbul'a yollamadan önce babası kendi saçlarını kesen mahalle berberine götürüp kestirivermiş saçlarını. O kadar gür ve uzunmuş ki kimse uğraşamaz bu saçlarla yad ellerde demiş. Bitlenir mitlenir neme lazım kestireyim olsun bitsin. Ufacık tefecik Ayla uzun saçlarını kaybedince afacan bir oğlan görüntüsüne bürünmüş. Boyu küçük ama gözleri kocaman. Zeka fışkırıyor gözlerinden. Benim adım Ayla, yani ayın etrafındaki ışık demek. Bu yüzden ayı çok merak ediyorum. Bir gün aya bir araç kalkacak olursa ben de içinde olmak isterim. Ama kendime seçeceğim meslek astronot olmak değil, ben doktor olacağım. Doktorları beyaz giysileriyle her zaman çok beğenmişimdir. Bana hep güven verdiler. Hayalim onlardan biri olmak. Babam belediyede memur, 4 kardeşim daha var. Annem okuma yazma bilmez ama ablalarım okula gittiler. Ben buraya getirilmek üzere seçilince babam kararı bana bıraktı. Gitmek istiyorsan git dedi. Geldiğime çok ama çok memnunum. Okulun büyüklüğünden çok etkilendim. Bizim oradaki okulda müdür bahçede top oynatmıyordu çok çamur var diye. Buranın bahçesi yemyeşil çimen. Tenis ve basketbol için ayrı ayrı sahalar var. Ben ikisini de oynamayı çok seviyorum. Van'dayken bir gece bir rüya gördüm. Bir arkadaşımla yolda yürüyorduk. Kocaman bir aslan geldi, beni yedi. Sence ne demek oluyor bu Ayla? Bilemem. Yalnız kalmaktan mı korkuyorsun acaba? Yo hayır, ben yalnız kalmaktan hiç korkmam. Zaten büyüyünce de evlenmeyeceğim. Neden? Evlenirsem sonra çocuklar ne olacak? Hangi çocuklar canım? Evlenince Allah bana bir sürü çocuk verecek ya. Ya kocam beni terk edip de giderse çocuklar ne olacak? En iyisi evlenmemek. Ben tek başıma yaşamayı seviyorum. Zaten oynarken de hep tek başıma oynardım. Allah sana istediğin kadar çocuk verir Ayla. Bir tane istiyorsan bir, iki istiyorsan iki. Ya bizim orada annelerin istemedikleri kadar çocuğu var ama onlar önlem almamışlar da ondan. Ne önlemi? Bak bu konuyu zamanı gelince konuşuruz. Sen şimdi bana diyorsun ki sen yalnızlığı sevdiğin için evden ayrılmakta zorluk çekmedin. Çekmedim. O halde buraya geldiğinde hiç ağlamadın. Hiç ağlamadım. Evini özlemiyor musun? Özlüyorum ama eğitimin bitene kadar dönmem artık. Hem bir şey söyleyeyim mi? Burada arkadaşlarımla oynamayı sevmeye başladım. Basketbolu çok seviyorum. Onu da tek başıma oynayamam. Arkadaş lazım. Tenis de öyle. Ben artık ancak doktor çıktıktan sonra giderim Van'a çalışmak için. Belki de burada kalırsın. Yok giderim abla. Orada yoksul çocuklara ve hasta annelere bakarım. Van'a daha çok ayrım dokunur doktor olarak. Can'dan da Van'dan gelmiş. Biri kız, üç kardeşi daha var. Babası işsiz. Aslında babası ne iş bulursa yapıyormuş ama hiç iş yokmuş zarar. Annesi Türkçe bilmiyor. İki odalı bir evde oturuyorlar. Buna rağmen Can'dan kitap okumayı başarabilmiş bir çocuk. Yüreğinin götürdüğü yere gitti okumuş, çok hoşlanmış okumaktan. Okulun kütüphanesinde eline geçirdiği kitapları nefes nefese okuyor. Hukuk öğrenimi görmeyi ve Van'da avukatlık yapmayı hayal ediyor. Bir Can'dan daha var. 12 yaşındaki Can'dan kardeşi Ceyhan'la birlikte Van'dan gelmiş. Diğer iki kardeşi Van'da kalmış. Babaları için okuyamadığından mesleği yok, çoğu zaman işsiz gezer. Yaz aylarında inşaatlarda çalışır, duvar örer diye bilgi veriyor, okumanın önemini vurgulayarak. Birkaç yıl önce Muğla'da yaşarlarken bir kere sinemaya gitmiş. Babasının işleri kötü gidince toparlanıp Van'a geri dönmüşler gecekondularında yaşamak üzere. İyi ki de dönmüşler. Candan'la kardeşi Ceyhan'ın başına talih kuşu Van'da konacakmış meğer. Candan'ın spora yatkın bir vücudu, uzun bacakları var. Basketbol ya da atletizmde başarılı olacağına inanıyor. Hatta bunu hissediyor yüreğinde. Gece yatağına yattığında ünlü bir atlet olduğunun hayalini kuruyor hep uyuyana dek. Anneleri kızlarının bursu kazandıklarının müjdesini alınca çocuklarım gidin kurtarın kendinizi demiş. Okuma yazma bilmeyen annenin gönlünde kızlarından birinin hakim olması yatarmış nedense. 9 yaşındaki Ceyhan annesinin hatırı için hakim olmayı düşünse de kendi arzuları başka yönde. Bir balerin resmi görmüş bir gün. Balerinin giydiği kat kat tülden bulut gibi elbiseye dalıp gitmiş. Öğretmenin ne düşündüğünü sorduğunda ben de baleci olabilir miyim öğretmenim diye sormuş. Elbette olabilirsin. İncecik vücudun, uzun bacakların baleye çok uygun diye yanıtlamış öğretmeni. Ceyhan hayal kurmaya devam ediyor ama yeni okulun sunduğu seçenekler o kadar çok ki bale, İngilizce, bilgisayar, spor hangisinde uzmanlaşsın karar veremiyor bir türlü. 10 yaşındaki Semra da Van'dan gelmiş. 4 kardeşi daha var. Babası şeker fabrikasında geçici işçi. Semra gözlerini yükseklere dikmiş. Ya elektrik ya da bilgisayar mühendisi olmak istiyor. Babası, kızımı okutabilmek için dilencilik bile yaparım dediğine göre demek ki babası da kızının zekasının, yeteneğinin bilincinde. Semra evini, ailesini çok özlemesine ve her gece gizli gizli ağlamasına rağmen geri dönmeyi düşünmüyor. Biraz da utanıyor sulu göz olduğu için. Ondan başka ağlayan yokmuş yatakhanede. Ağlamaya hakkı olmadığını düşünüyor. Çünkü okuluna forma, ayakkabı, iç çamaşırı, eşofman, çanta gibi ihtiyacı olduğu her şeyi vermiş ama gece yataklarına yattılar mı gözyaşlarına mani olamıyormuş. Neden ağladığı sorulduğunda ya gözüme bir şey kaçtı ya da midem ağrıyor gibi bahaneler buluyormuş. Şimdi ona düşen çok çalışmak ve başarılı olmakmış. Eve telefon eden bir amca babasına kızınız çok başarılı bir sınav verdi, sizi kutluyor ve kızınızın burs kazandığı müjdesini veriyoruz dediği zaman annesiyle babası çok gururlanmışlar. Onlara kızlarıyla gurur duyacakları daha nice anları hayatı boyunca sık sık yaşatmak istiyor Semra. Batmanlılar. 11 yaşındaki Hatice Batman'dan seve seve geldi İstanbul'a hiç korkmadan hiç tereddüt etmeden. Babası kalp krizi geçirip ölmüştü bir yıl önce. Ağabeyi 12, kız kardeşi 10 yaşındaydı. Her üçünü de okula yollayabilmek için anaları temizliğe gidiyordu zengin evlerine. Hatice evden bir boğazın eksilmesinin anasını rahatlatacağını düşündü. Anası onun boğazını beslemekten hiç gocunmuyordu ama kızının bursu kazandığını duyunca havalara uçtu. Bir bayram sevinci yaşandı evlerinde günlerce. Kardeşleri kıskanmadılar Hatice'yi. Onun başarısı hepsinin kurtuluşu olacaktı. Hatice hiç sinemaya gitmemişti ama evdeki siyah beyaz televizyonda dizi izlemeyi severdi. İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş ya da Tarkan şarkı söylediğinde ise işi gücü bırakır televizyonun başına çökerdi. Eğlenceyi sevdiği için İstanbul'da en çok tatil ya da mutlu oldu. Cennete düştüğünü zannetti. Kardeşlerine mektup yazıp Tatilya'yı anlatmaya çalıştı ama kelimeler yetmedi. Hatice'nin çocukluğundan beri sevdiği, istediği meslek doktorluktu. Doktor olabileceğine hiç inanmaz ama hep hayal ederdi. Şimdi hayalinin gerçeğe dönüşebileceğini biliyor, doktor olacak. Annesine ve kardeşlerine bakacak ve nedense o da doğudan ve güneydoğudan gelen arkadaşları gibi hiç evlenmeyecek. Elbette şimdilik. Mehtap 10 yaşında, yaklaşık bir yıldır hep iş arayan ve bir türlü bulamayan bir babanın 10 çocuğundan biri. Kalabalık aileye ağabeyler bakıyorlar. Ablası lisede okuyor. Annesi kızının bursu kazandığını öğrenince Mehtap'a "Hemen git kızım, arkana bakmadan git, bizi hiç düşünme, derslerine çalış, kendini kurtarmaya bak" demiş. Anasının öğüdünü tutmuş Mehtap, bir kere bile ağlamamış evden ayrıldığı için. Mehtap büyümek istemediğini söylüyor. Büyürse evlendirecekler, onun da bakmaya yetişemeyeceği bir sürü çocukları olacak diye korkuyormuş. Yeni okuluna geldiğinden beri korkusu geçmiş. Burada çok kaliteli bir eğitim alacağından emin. Henüz ileride ne olacağına karar vermemiş. Avukat olabilirim diye düşünüyor. Bir meslek sahibi olunca memleketine geri dönecek ve hiç evlenmeyecek. Şimdilik kararı böyle. Batmanlı Dilek de 10 yaşında. Anneciği siroz olunca bir zamanlar hayvan ticareti yapan babası bir kadın daha almış. İkisi kız, ikisi erkek, 4 kardeşi daha var öz annesinden. Erkek kardeşlerden biri felçliymiş. Büyük ağabey bir tekstil atölyesinde ütücülük yapıyormuş. Bursu kazanınca babası İstanbul'a gitmesine olurunu vermiş. Ama ağabey diretmiş, kızlar ancak 5'e kadar okur diye. Bütün aile yalvar yakar olmuşlar. Evde herhalde parayı eve o getirdiği için babanın değil ağabeyin sözü geçiyormuş. Dilek o kadar çok ağlamış ki gözleri biberler gibi yanmış, kör olmaktan korkmuş çocuk. Sonunda babası insafa gelmiş, acımış kızına. Para kazanmasa da ailenin reisi olduğunu gösterebilmiş oğluna da Dilek gelebilmiş İstanbul'a. Kendisi öğretmen olmak istiyor, ailesi ise onu avukat olarak görmenin hayalini kuruyor. Ne olacağını zaman gösterecekmiş. Tanrı ona bu şansı tanıdığına göre mutlaka bir mesleği olacak dileğin. Babasını asla mahcup etmeyecekmiş ağabeyine karşı. Yine Batman'dan gelen 10 yaşındaki Elvan'ı en etkileyen şey hayatına giren düzen ve her sabah edebildiği ballı reçelli kahvaltı olmuş. "Evindeyken kahvaltı etmez miydin?" diye sorduğumuzda önüne bakıyor ve kısık bir sesle "Bazen ederdim" diyor. 3 kardeşi daha var ve hepsi okuldalar. Geleceğe ait düşüncelerinin arasında evlenmek yok, avukat olmak var. Eğer avukat olabilirse inşaatlarda çalışan babasını emekli edecek ve kardeşlerinin üniversite bitirmelerine yardımcı olacak. 10 yaşında bir küçük kız daha var ki dünyanın en güzel ve en tarihi yerlerinden biri olan Hasankeyf'ten geliyor. Türkan 8 kız çocuktan biri. Kızların okul çağına gelenlerini hemen yollamış okula terzilik yapan babaları, esirgememiş okulu kızlarından. Büyüyünce Türkan da uzaya gitmek istiyor ama ailesi onu buralara kadar doktor olması için yollamış. Türkan ileride bir meslek edindiğinde Hasankeyf'e dönmek, evlenmemek ve öğretmenlik, ebelik gibi çevresine yararı dokunacak bir iş tutmak istiyor. Elbette uzaya gidip döndükten sonra. Bolu'dan gelen kızlar. Bilge ile Perihan 11, İdil ile Sevim 10, Gözde 9 yaşındaydı. Van'a, Siirt'e, Batman ve Urfa'ya göre yurdun oldukça batıda kalan bir kentinden Bolu'dan gelmekteydiler. Ela ve kahverengi arasında değişen pırıltılı gözleri, koyu kumral saçları ve henüz serpilmemiş çocuk bedenleriyle Doğu ve Güneydoğu'dan gelen kızlardan görünüş olarak büyük bir farkları yoktu. Onlar da diğer arkadaşları gibi yoksul kesimdendiler. En fazla 3 odalı evlerde oturuyorlardı. Evde geçim sıkıntısına dair konuşmaları sık sık duyuyorlardı. Ama doğudan gelen 8, 9, 10 hatta 19 kardeşli çocuklardan bir bakıma çok farklıydılar. Çünkü Bolu'dan gelenler çoğunlukla 2, en fazla da 4 çocuklu ailelerin kızlarıydılar. Yoksul sofralarında onlara düşen lokma da daha büyük oluyordu. Belki de bu nedenle biraz daha iri yapılıydılar diğerlerinden. Şımarmasını, arzularını ve şikayetlerini dillendirmesini biliyorlardı. Annelerini hep babalarını daha sık görüyor, onlardan daha çok sevgi ve ilgi alabiliyorlardı. Anneleri Türkçe konuşuyor ve az da olsa okuyup yazabiliyorlardı. Evlerini daha çok özleyip daha fazla hasret çektiler, daha geç uyum sağladılar yeni okullarına. Örneğin Bolu'nun merkezinden gelen 10 yaşındaki Sevim, Kız Kulesi'ne, Tatilya'ya hayran kalmasına, piknik yapmaya gittikleri Polonezköy'ü yetiştiği çevreye benzetmesine karşın dönmeye hazırdı evine. Annesini ve kardeşlerini özlüyordu. 11 yaşındaki Bilge'nin bir kardeşi daha vardı. Babası bir fabrikada kaloriferciydi. Annesi de babası da 5. sınıfa kadar okumuş olduklarından okur yazar bir aileden geliyordu. Buna rağmen henüz hiç kitap okumamıştı. Hayatta en sevdiği şey televizyonda Asmalı Konak dizisini seyretmekti. İstanbul'da en çok boğaz ve vapurlar şaşırtmıştı onu. Vapurun alt katına inmeye korkmuştu. O da diğer çocuklar gibi doktor olmak istiyordu. Bu okulda İngilizce öğreniyorum, ufkum genişliyor, ileride doktor bile olabilirim diyordu. Gözde 9 yaşındaydı. Babası Bolu'da bir fabrikada işçiydi. İki çocuğunu da okutmak istiyordu. Gözde Bolu'da hem sinemaya hem tiyatroya gitmiş, Sefilleri okumuştu. Küçük yaşına rağmen ortaokulu bitirmiş gibi mantıklı ve muntazam cümlelerle konuşuyor. Bu okulda geleceğim garanti altına alındı. Dil öğreniyorum, spor yapıyorum. Buraya gelmesem yine cerrah olabilirdim ama tenis öğrenemezdim. Şimdi iki seçeneğim oldu. Hem doktor hem tenisçi olabilirim diyordu. Perihan ise üniversiteyi Bolu'da okumak istiyordu. İstanbul'da kalmasının tek nedeni iyi eğitim alıp Bolu'daki üniversiteyi kazanabilmekti. 10 yaşındaki İdil de Bolu'dan gelen diğer çocuklar gibi çok ağlamıştı ilk günler. Ama hayatının müthiş bir düzene girdiğinde saklamıyordu. Sabahları güzel bir kahvaltı, sonra spor, dersler, sıkı bir öğle yemeği, yine spor, yine dersler. Keyifle yenen akşam yemeğinden sonra hiç kesilmeyen sıcak sularla banyo yapmak. Oh, cennetti burası, cennet. Bolu'dan gelen çocuklar, doğudan, güneydoğudan gelen çok kardeşli kızların aksine ellerine kına yakamadıkları için üzülmemişler ama daha çok ağlamışlar, evlerini daha çok özlemişler ve sonuçta onlar da alışmışlardı yeni hayatlarına. Uyum sağladıkları, yaptıkları resimlerden bile belli oluyordu. İlk günlerde resim derslerinde dereler, ağaçlar, kuzular ve tek katlı evler çizen çocuklar bir ayın sonunda ailelerini görmek için evlerine dönmezden hemen önce yaptıkları resimlerde 3-4 katlı evler, havuzlar ve arabaların aktığı caddeler çizer olmuşlardı. Yeni hayat onlara binbir çeşit olasılıkla donanmış parlak bir gelecek vaat ediyordu. Çağdaş ve sağlam bir lise eğitiminin onlara avukat, doktor, hemşire, öğretmen ve nereden akıllarına geldiyse astronot olmanın dışında şu anda hayal bile edemeyecekleri binbir türlü iş ve meslek yelpazesi sunabileceğini zaman içinde öğreneceklerdi.